Gülün Adı, Umberto Eco, 52. Ayrım. Rahipler sıra olmuş, ağızlarından tek bir sözcük bile çıkmaksızın ot yataklarına yatmaya gittiler. Birbirleriyle konuşmak için hiçbir istek duymayan minoritler ve papanın adamları, yalnız kalıp dinlenmeye can atarak ortadan kayboldular. Yüreğim taş gibi ağırdı. "Yatağa atso," dedi William bana. Hacılar konuk evinin basamaklarından çıkarken. Dolaşılacak gece değil. Bakarsın Bernardo Quinn'in dünyanın sonunu muştulamak için işe bizim iskeletlerimizle başlayacağı tutar. Gece yarısı duasında hazır bulunmaya çalışmalıyız. Çünkü duadan hemen sonra Michel ve öteki minoritler gidecekler. Bernardo da tutuklular da birlikte gidecek mi diye sordum cılız bir sesle. Artık burada yapacak iş kalmadı. Michel'i Avignon'a yollamak isteyecektir. Ama bunu Michel'in oraya varışını bir minorit, sapkın ve katil olan kilercinin duruşmasıyla aynı zamana denk getirecek bir biçimde ayarlayacak. Kilercinin dar ağacı, yatıştırıcı bir meşale gibi Michel'in papa ile ilk buluşmasını aydınlatacak. Peki, Salvatore ne olacak? Sonra kız? Salvatore kilerci ile birlikte gidecek. Çünkü duruşmada tanıklık etmesi gerek. Belki de bu hizmetine karşılık Bernardo canını bağışlar. Kaçmasına izin verip sonra da öldürtebilir ya da gerçekten serbest bırakabilir onu. Çünkü Salvatore gibi biri, Bernardo gibi birini hiç ilgilendirmez. Kim bilir, belki de Salvatore günün birinde, Langudeç ormanlarından birinde adam boğazlayan bir haydut olup çıkar. Peki ya kız? Söylemiştim. Yanık et o artık. Ama o daha önce yakılacak. Yolda, kıyıdaki Katar köylerinden birinde. Ders olsun diye. Konuşurlarken duydum. Bernardo meslektaşı Jacques Fourneur ile buluşacakmış. Bu adı unutma. Şimdilik Albigenser'i yakmakla meşgul. Ama daha yüce tutkuları var. Hem güzel bir kadının ateşe atılması ikisinin de saygınlıklarını ve ünlerini artıracak. Onları kurtarmak için hiçbir şey yapılamaz mı diye bağırdım. Başrahip araya giremez mi? Kimin için? Suçunu itiraf etmiş olan kilerci için mi? Salvatore gibi aşağılık bir adam için mi? Yoksa kızı mı düşünüyorsun? Düşünsem ne olur dedim gözü peklilikle. Ne de olsa üçünün içinde gerçekten suçsuz olan biri varsa o büyücü olmadığını biliyorsunuz. Bütün bu olanlardan sonra başrahip geri kalan azıcık saygınlığını bir büyücü için tehlikeye atmak ister mi sanıyorsun? Ubertino'nun kaçışının sorumluluğunu üstüne aldı ama Ubertino onun rahiplerinden biriydi ve hiçbir şeyle suçlanmıyordu. Hem sen neler saçmalıyorsun? Ubertino önemli bir adam. Bernardo onu ancak arkadan vurabilir. Demek ki Lerci haklıymış. Basit insanlar her zaman herkes için bedel öder. Onların yararına konuşanlar için bile. Tövbe sözleriyle basit insanlara ayaklanmaya kışkırtmış olan Ubertino ve Michel gibi insanlar için bile. Öyle umutsuzluk içindeydim ki, kızın Ubertino'nun gizemciliğiyle baştan çıkarılmış bir fraticello olmadığını bile düşünemedim. Yalnızca bir köylüydü ve o kendisini ilgilendirmeyen bir şeyin bedelini ödüyordu. Doğru diye yanıtladı William üzüntülü. Eğer gerçekten küçük bir adalet parıltısı arıyorsan, günün birinde büyük köpeklerin, papa ile imparatorun, barış sağlamak için onların hizmetinde birbirleriyle boğuşan küçük köpeklerin ölülerini çiğneyip geçeceklerini söyleyeyim sana. Michel ya da Ubertino'ya şimdi senin kıza davranıldığı gibi davranılacak. William'ın doğal felsefe ilkelerine dayanarak kehanette bulunduğunu, daha doğrusu tasımlama yaptığını şimdi anlıyorum. Ama o anda onun kehanetlerini ve tasımları hiç mi hiç avutmuyordu beni. Kesin olan tek şey kızın yakılacağıydı. Onunla sorumluluk paylaştığımı hissediyordum. Çünkü onunla birlikte işlediğim günahın bedelini de dar ağacında ödeyecekmiş gibi geliyordu bana. Hiç utanmadan hıçkırmaya başladım. Hücreme kaçtım. Bütün gece ot yatağımı ısırıp umarsızca inledim. Mert'te arkadaşlarımla birlikte okuduğumuz romantik şövalye öykülerindeki gibi sevgilimin adını ünleyerek ağıt yakmama bile izin verilmiyordu çünkü. Yaşamımın birincik dünyasal aşkının adını bilmiyordum. Hiçbir zamanda bilemedim. 6. gün. Gece yarısı. Prensler oturuyorlar. Malachi ise yere yıkılıyor. Gece yarısı duası için aşağıya indik. Gecenin son bölümünde, yaklaşan yeni günün hemen ilk bölümünde gökyüzü hala bulutluydu. Avludan geçerken nem, tedirgin uykunun ardından ağrıyan kemiklerimin içine, iliklerime dek işliyordu. Kilise soğuktur ama tonozların altında, kötü hava koşullarından korunmuş, başka insanların bedenlerinin ve doğanın ısısıyla ısınmış, diz çöktüğüm zaman rahat bir soluk aldım. İlahilerin söylenmesine az önce başlanmıştı. William karşımızdaki sıralarda Jorge ile Tivoli'li Pacifico arasında boş bir yer gösterdi bana. Malachi'nin yeriydi bu. Gerçekten de kör adamın yanında otururdu hep. Bu boşluğun farkına varan yalnız biz değildik. Bir yanda bu boşlukların kötü haber belirtisi olduğunu kuşkusuz artık çok iyi bilen başşahibin kaygılı bir bakışını yakaladım. Öte yandan yaşlı Jorge'nin olağanüstü tedirgin olduğunu fark ettim. Işıksız ak gözlerinden ötürü anlamı her zaman anlaşılmaz olan yüzünün üçte biri gölgede kalmıştı. Ama elleri sinirli ve kıpır kıpırdı. Birkaç kez dolup dolmadığını anlamak istercesine yanındaki yeri elleriyle yokladı. Düzensiz devinimlerle durup durup aynı hareketi yapıyordu. Yerinde bulunmayan adamın her an geleceğini umuyormuş, gelmediğini görmekten korkuyormuş gibi. Kütüphaneci nerede olabilir diye fısıldadım William'a. Malachi kitabı elinde bulunduran tek kişi artık diye yanıtladı William. Eğer cinayetleri o işlememişse o kitabın içerdiği tehlikeleri bilmiyor olabilir. Başka söyleyecek bir şey yoktu. Yapabileceğimiz tek şey beklemekti. Biz de bekledik. William'la ben boş bölmeye gözlerini dikip bakmayı sürdüren başrahip, durmadan karanlığı elleriyle yoklayan Jorge. Ayin sona erdiğinde başrahip, rahiplere ve çömezlere büyük Noel ayini için hazırlık yapmak gerektiğini, bu nedenle de adet olduğu gibi alacakaranlıktan önceki zamanın bu tören için öngörülen bazı ilahilerin tüm toplulukça uyum içinde söylenmesini sağlamak için provayla geçeceğini anımsattı. Bu dinine bağlı insanlar topluluğu gerçekte tek bir vücut, tek bir uyumlu ses gibi eğitilmişti. Yıllar süren bir süreç sonucunda şarkıda tek bir ruh olarak birleştiklerinin bilincine varıyorlardı. Başrahip onları Sederunt'u söylemeye çağırdı. Prensler oturdular ve karşımda, aleyhimde haksız şeyler söylendi. Yardım et bana efendimiz. Tanrım beni kurtar. Yüce merhametin aşkına. Başrahibin o ayetleri özellikle prenslerin elçilerinin ayinde hazır bulundukları o gece, tarikatımızın efendimizle yığınların tanrısıyla arasındaki ayrıcalıklı bağ sayesinde güçlülerin kovuşturmasına karşı direnmeye yüzyıllardan beri nasıl hazır olduğunu anımsatmak için bile bile mi seçtiğini sordum kendi kendime. Gerçekten de bu tek düze ezginin başı büyük bir güç etkisi yaratır. İlk S hecesi üzerine yavaş ve ağır başlı bir koro başladı. Onlarca insanın bas sesi nefleri doldurdu. Başımızın üstünde dolaştı. Ama gene de yeryüzünün yüreğinden yükseliyor gibiydi. Ses aralıksız sürdü. Çünkü öteki sesler o derin ve sürekli çizginin üstünde bir dizi vokaliz ve melizmalar örmeye başlayınca dünyasal bas egemenliğini sürdürdü ve bir resitatör yavaş yavaş alçalan ağır bir sesle 12 kez Ave Maria'yı yinelediği sürece dinmedi. Sanki sonsuzluğun sürekliliğini benzetileyen bu uzatılmış hecenin yakaranlara verdiği güvenle tüm korkularından arınmış gibi öteki sesler, özellikle çömezlerin sesleri, kaya gibi sağlam bas sesin üstüne yükselerek doruklar, akıcı ve vurgulanmış tiz notlar oluşturuyorlardı. Yüreğim bir doruk noktasının ya da bir porektusun, bir torkulus ya da bir sıçrayışın titreşimleriyle tatlı tatlı alt üst olurken, bu sesler bana ruhun, yakaranların ve onları dinlerken benim kendi ruhumun duygu taşkınlığını taşıyamayarak bu sesler aracılığıyla sevinci, üzüntüyü, övgüyü, sevgiyi, tatlı tınıların sıçrayışıyla dile getirmek için parçalandığını söyler gibiydi. Dipnot. Porektus, Orta Çağ'da müzikte kullanılan ilk iki noktası alçalan üçüncü notası yükselen işaret. Torkulus, Orta Çağ'da ilk iki notası yükselen üçüncüsü alçalan müzik işareti. Bu arada sanki düşmanların Tanrı'nın kullarını kovuşturan erk sahiplerinin tehdit edici varlığı kararsız kalmış gibi Yeraltı dünyası cinlerinin inatçı direnişi yumuşamıyordu. Sonunda tek bir notanın Neptünce kükreyişi, ona karşı çıkanların sevinçli haleluyalarına yenik düştü ve ya da en azından onlarca sarılıp sarmalandı. Görkemli ve kusursuz bir akor ve savsaklayıcı bir nota üstünde eriyip yok oldu. Sederunt neredeyse donuk bir çetinlikle söylendikten sonra Princeps yüce ve meleklere yaraşır bir dinginlikle boşlukta yükseldi. Artık bize karşı konuşan güçlülerin kim olduklarını kendi kendime sormuyordum. O oturan korkutucu hortlağın gölgesi dağılmış, yok olmuştu. O zaman öteki hortlakların da yok olduklarını sandım. Çünkü dikkatimi kendine çekmiş olan ezgiden sonra Malachi'nin yerine bir kez daha bakınca kütüphaneciyi sanki hiç yok olmamış gibi doğaya katılan öteki rahiplerin arasında gördüm. William'a baktım. Gözlerinde bir rahatlama belirtisi gördüm. Uzaktan baş rahibin gözlerinde fark ettiğim aynı rahatlamaydı bu. Jorge'ye gelince bir kez daha ellerini uzatmış, komşusunun bedenine değince onları hemen çekmişti. Ama onun heyecanlandıran duyguların ne olduğunu söyleyemeyeceğim. Şimdi Koro neşeyle bana yardım eti söylüyordu. Sözcüğün pırıl ağası kiliseyi neşeyle dolduruyordu. U'su ise Zederunt'taki gibi iç kapayıcı değil, kutsal derimle doluydu. Rahipler ve çömezler ezginin kuralına uygun olarak söylüyorlardı. Beden dik, boğaz serbest, baş yukarıda, kitap başı eğerek soluğun göğüsten daha az güçlü çıkmasına yol açmaksızın okunabilsin diye hemen hemen omuz hizasında. Ama gün hala ışımamıştı. Brozanları sevinçle çalmasına karşın uykunun sisi şarkıcıların birçoğunun ağına düşürüyor, hatta ara ara uzun bir notada yitip gitmiş ezginin dalgalanmasına güvenerek uykuya kapılıp başlarını eğiyorlardı. O zaman uyandırıcılar o durumda bile ellerindeki ışıkla onların yüzlerini bir bir arayıp buluyor, ruhlarını ve bedenlerini yeniden uyandırıyorlardı. Malachi'yi ilk fark eden bir uyandırıcı oldu. Sanki birden, belki de gece uyumadığı kopkoyu bir uykuya dalmış gibi tuhaf bir biçimde sallanıyordu. Uyandırıcı elinde lambayla onun yanına gidip yüzünü aydınlattı. Böylece benim de dikkatimi çekti. Kütüphaneci hiç tepki göstermedi. Uyandırıcı ona dokundu, o zaman Malachi olanca ağırlığıyla öne doğru düştü. Uyandırıcı ona yere düşmeden tutmaya ancak vakit bulabildi. Ezgi yavaşladı, sesler söndü, kısa süren bir koşuşturma oldu. William hemen yerinden fırladı. Tivolili, Pasifiko ile uyandırıcının cansız yere uzatmakta oldukları Malachi'nin yanına gitti. Başrahiple hemen hemen aynı anda oraya vardık ve lambanın ışığında zavallının yüzünü gördük. Malachi'nin yüzünü daha önce betimlemiştim. Ama o gece, o ışıkta, daha şimdiden ölümün imgesi gibiydi bu yüz. Burnu incelmiş, gözleri çukura kaçmış, şakakları çukurlaşmış, kulakları beyaz ve büzüşmüş, kulak memeleri dışa dönük, yüzün derisi daha şimdiden sert, gergin ve kuru, yanakları sarımsı, üstlerine koyu bir gölge yayılmış. Gözleri hala açıktı. Kurumuş dudakları arasından güçlükle bir soluk çıkıyordu. Ağzını açtı. Üstüne eğilmiş olan William'ın arkasından eğilince, dişlerinin kovuğunda dolaşan, daha şimdiden siyahımsı bir renk almış dilini gördüm. William kolunu Malachi'nin omuzlarına dolayarak onu kaldırdı. Öteki eliyle alnını solduran ter tabakasını sildi. Malachi, birinin kendisine dokunduğunu, birinin varlığını sezdi. Gözlerini dikip ileriye baktı. Kuşkusuz görmeden önündekinin kim olduğunu tanımadan. Titreyen elini kaldırıp William'ı göğsünden yakaladı. Yüzünü neredeyse onunkine dokunduracak kadar yaklaştırdı. Sonra güçsüz, kısık bir sesle birkaç sözcük söyledi. Bana söylemişti. Gerçekten de. Bir akrep kadar güçlüydü. Kim söylemişti diye sordu William. Kim? Malachi bir kez daha konuşmaya çalıştı. Ama büyük bir titreme aldı onu. Başı arkaya düştü. Yüzü tüm rengini, her türlü yaşam belirtisini yitirdi. Ölmüştü. William ayağa kalktı. Yanında başrahibi gördü. Tek sözcük söylemedi ona. Sonra başrahibin arkasında Bernardo Kuyu'yu gördü. Efendimiz Bernardo diye sordu William. Madem ki katilleri bulup tutukladınız, bunu kim öldürdü? Bunu bana sormayın dedi Bernardo. Bu manastırda dolaşan tüm kötüleri adalete teslim ettiğimi söylemedim ki ben. Elimden gelseydi bunu seve seve yapardım. William'a baktı. Ama ötekileri şimdi Efendimiz başrahibin sert tutumuna ya da aşırı hoşgörüsüne bırakıyorum. Bunları söylerken başrahip susmuş sararıyordu. Sonra uzaklaştı. O sırada bir tür sızlanma, boğuk bir hıçkırık işittik. Diz çökme sırasının üstünde olanları kendisine anlatmış olduğu anlaşılan bir rahibe dayanmış olan Jorge'ydi bu. Hiç bitmeyecek dedi kırık bir sesle. Ey Tanrım, tüm günahlarımızı bağışla. William bir ancık daha cesedin üstüne eğildi. Bileklerini tuttu. El ayalarını ışığa çevirdi. 2-3 parmağın iç kısımları kararmıştı. 6. gün. Alacakaranlık. Yeni bir kilerci seçiliyor ama yeni bir kütüphaneci seçilmiyor. Alacakaranlık olmuş muydu? Daha mı erkendi yoksa daha mı geç? O andan başlayarak zaman duygusunu yitirdim. Belki saatler geçmişti. Belki de daha az. Malachi'nin ölüsü kilisede bir katafalkın üstüne uzatıldı. Rahipler çevresinde bir yarım daire oluşturuyorlardı. Başrahip az sonra yapılacak cenaze töreni için buyruklar veriyordu. Benno'yla Morimondolo Nicola'yı yanına çağırdığını işittim. Bir günden kısa bir süre içinde manastırın kütüphaneci ile kilerciden yoksun kaldığını söyledi. Sen dedi Nicola'ya, Remigno'nun görevlerini üstleneceksin. Manastırdaki birçok insanın görevlerini iyi biliyorsun. Demirci ocağında yerine birini bırak. Mutfakta ve yemekhanede bugünün gereksinimlerini sağla. Dualardan bağışlıyorum seni. Git. Sonra Benno'ya döndü. Daha dün akşam Malachi'nin yardımcılığına atandın. Yazı salonunu açtır. Kitaplığa hiç kimsenin tek başına girmemesine dikkat et. Benno çekine çekine kitaplığın gizlerini henüz öğrenmediğini söyledi. Başrahip ciddi ciddi baktı ona. Onları öğreneceğini söyleyen kim? Sen ayinin durmamasıyla ilgilen. Göçmüş kardeşlerimiz için dua olarak sürdürülsün. Ölecek olan öteki kardeşlerimiz için de. Her rahip yalnızca kendisine verilmiş olan kitaplar üstünde çalışacak. Dileyenler kataloğa başvurabilirler. Başka bir şey yapmasınlar. Gün batımı duasından bağışlıyorum seni. Çünkü o saatte her şeyi kilitliyor olacaksın. Peki dışarı nasıl çıkacağım diye sordu Benno. Doğru. Akşam yemeğinden sonra alt kapıları ben kendim kilitleyeceğim. Şimdi git. Onunla konuşmak isteyen William'ı görmezlikten gelerek kendisi de onlarla birlikte çıktı. Koro yerinde küçük bir grup kalmıştı. Alinardo, Tivoli'li Pacifico, Alessandria'lı Aymoro ve San Albano'lu Pietro. Aymoro dudak büküyordu. Tanrı'ya şükredelim dedi. Alman ölünce ondan daha da barbar bir kütüphanecimiz olması tehlikesi vardı. Sizce yerine kim atanacak diye sordu William. San Albano'lu Pietro gizemli gizemli gülümsedi. Şu son günlerde olanlardan sonra sorun artık kütüphaneci değil, başrahip. Sus dedi Pacifico ona. Alinardo ise her zamanki dalgın bakışıyla. Başka bir haksızlık daha yapacaklar dedi. Benim zamanımda olduğu gibi. Onları önlemeli. Kimleri diye sordu William. Pacifico giz vermek istercesine kolundan tutup yaşlı adamdan uzağa kapıya doğru götürdü onu. Alinardo, biliyorsun onu çok severiz. Bizim için eski geleneğin ve manastırın en güzel günlerinin temsilcisi o. Ama bazen ne söylediğini bilmeden konuşuyor. Hepimiz yeni kütüphaneciyi merak ediyoruz. Değerli, olgun ve akıllı biri olmalı. Hepsi bu. Yunanca bilmesi de gerekiyor mu diye sordu William. Arapça da, gelenek böyle. Görevi gereği. Ama aramızda bu erdemlere sahip birçok kimse var. İzin verirseniz ben, sonra Pietro, sonra Aymaro. Benno da Yunanca biliyor. Benno daha çok genç. Malachi'nin dün niçin onu kendisine yardımcı seçtiğini bilmiyorum ama... Adelmo Yunanca biliyor muydu? Sanmıyorum. Yo hayır, kesinlikle bilmiyordu. Ama Venantius biliyordu. Berenger da. Peki, teşekkür ederim. Mutfakta bir şeyler atıştırmak için çıktık. Kimin Yunanca bildiğini için öğrenmek istiyordunuz diye sordum. Çünkü parmaklarında kara lekelerle ölenlerin hepsi de Yunanca biliyor. Öyleyse bundan sonraki ölünün Yunanca bilenlerden biri olmasını beklemek hiç de yanlış olmaz. Ben dahil. Sen kurtardın. Malachi'nin son sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sen de işittin. Akrepler, Beşinci borazan başka şeyler arasında çekirgelerin çıkacağının insanları tıpkı akrep gibi sokacaklarının habercisi. Biliyorsun. Malachi'de birinin bunu daha önceden bildirdiğini söyledi bize. Altıncı borazan dedim. Aslan başlı ağızlarından duman ve ateş ve kükürt çıkan atların geleceğini haber veriyor. Üstlerine ateş, sümbül ve kükürt renkli zırhlar kuşanmış insanların bindikleri atlar. Daha birçok şey. Ama bundan sonraki cinayet at ahırlarının yakınlarında işlenebilir. Onları gözetlemeliyiz. Kendimizi yedinci borazan sesine hazırlayalım. Demek ki daha iki kişi var sırada. En güçlü adaylar kimler? Eğer amaç Finis Afrika'nın gizi ise onu bilenler. Bildiğim kadarıyla da baş rahipten başka kimse yok. Meğer ki amaç başka olsun. Az önce işittin. Baş rahibi görevinden almayı kuruyorlar. Ama Alinardo çoğul konuştu. Baş rahibi uyarmalı dedim. Hangi konuda? Kendisini öldürecekleri konusunda mı? İnandırıcı kanıtlarım yok. Katilin de benim gibi düşündüğünü varsayarak davranacağım. Ama ya başka bir plan izliyorsa? Sonra her şeyden önce ya bir katil yoksa? Ne demek istiyorsunuz? Kesin olarak bilmiyorum. Ama sana söylediğim gibi tüm olası düzenleri düşünmeli. Tüm düzensizlikleri de. 52. ayrımın sonu. Sayfa 582. Devamı 53. ayrımda.